Ayrım 6, Bölüm 5, 4 Kasım 1992, Totem Direği, Sayfa 56. 3. William Jefferson Bleed, 19 Ağustos 1946'da Arkansas'ın küçük bir kasabası olan Hope'da dünyaya geldiğinde, babasının bir trafik kazasında ölmesinin üzerinden tam 3 ay geçmişti. 4 sene sonra William'ın annesi yeniden evlenmiş ve William yeni babasının soyadını almıştı. 1992'de, yani William'ın doğumundan 46 yıl sonra bir Kasım akşamı, Hope'un caddelerine kar gibi konfeti yağarken insanlar, umutları ve memleketlerinin çoğu olan William'ın ya da kısaca Bill Clinton'ın Amerika'nın 42. başkanı seçilmesini kutluyordu. Aynı akşam Bergen'de düşen karlar ise her zamanki gibi caddelere değmeden havada eriyor, Eylül ortasından beri hep olduğu gibi şehrin üzerine yağmur olarak düşüyordu. Fakat ertesi gün gün ağardığında bu güzel şehri koruyan Yeditepe üzerine ince bir şeker tabakası serpilmiş gibi beyazdı. Ve dedektif Gert Rafto bu tepelerin en yükseği olan Ulciken'e varmıştı bile. Dağ havasını titreyerek soluyor, geniş kafasını omuzlarına gömerken yüzünde sıkışıp toplanmış deriler yüzünden cildi yer yer yarılmış gibi görünüyordu. Onu ve emniyetten gelen 3 olay yeri polisini buraya, şehrin 642 metre yukarısına taşıyan sarı teleferik, kalın çelik tellerde nazikçe sallanarak bekliyordu. O sabah bu popüler dağa teleferikle çıkan ilk turistler durumu bildirdiklerinden beri ulaşım kesilmişti. Olay yeri polislerinden biri boş bulunarak hadi dışarı dedi. Şehrin turizm sloganı Bergen'de Norveçliler için öyle bir parodiye dönüşmüştü ki Bergenliler artık neredeyse bu sloganı hiç kullanmaz olmuştu. Yine de korkunun galip geldiği böyle durumlarda insan beyninin derinliklerinde saklı olan sözler açığa çıkıverirdi işte. Evet, haydi dışarıya diye tekrarladı Rafto alaycı bir tavırla. Gözleri krep hamurunu andıran cildinin kıvrımlarının arkasında parladı. Karda yatan ceset o kadar çok parçaya bölünmüştü ki çıplak bir göğüs görünmese cinsiyetini anlamak imkansız olurdu. Geriye kalan kısımlar ise Rafto'ya önceki sene Eight Wagonette'deki virajı çok hızlı alan bir kamyona yüklü alüminyum plakaların kasadan dökülüp karşı yönden gelen bir arabayı gerçek anlamda biçtiği trafik kazasını hatırlattı. Katil onu burada öldürüp parçalara ayırmış dedi polislerden biri. Cesedin etrafındaki kar kan gölüne döndüğü ve yana doğru uzanan kalın kan şeritleri kalbi hala atarken atar damarlarından birinin kesildiğini gösterdiği için bu bilgi Rafto'ya biraz lüzumsuz geldi. Önceki gece kar yağışının saat kaçta durduğunu öğrenmeyi kafasına not etti. Son teleferik akşama doğru saat 5'te ayrılmıştı. Kurban ve katil teleferik hattının altından yukarı doğru kıvrılan yolu tırmanmış da olabilirlerdi elbette. Ya da Floyen finikülleriyle yan taraftaki Fuel Topen'e çıkıp oradan yürümüşlerdi. Ama bunlar yürümek için uzun mesafelerdi ve sezgileri ona tek bir ihtimalin olabileceğini söylüyordu. Teleferik. Karda iki çeşit ayak izi vardı. Ayakkabı izi olmasa da küçük olanlar hiç şüphe yok kadına aitti. Diğerleri de katilin olmalıydı. Yola doğru gidiyorlardı. Botları büyükmüş dedi genç olay yeri uzmanı. Sorta'dan gelen yanakları çökük bir adamdı. En az 48 numara. Epey iri bir adam olmalı. Pek değil dedi Rafto havayı koklayarak. Burada zemin düz olmasına rağmen ayak izleri düzgün değil. Bu adamın ayaklarının botlarından küçük olduğunu gösteriyor. Belki de bizi yanıltmaya çalışıyordu. Rafto tüm gözlerin üzerine çevrildiğini hissetti. Akıllarından ne geçtiğini biliyordu. Bir zamanların yıldızı, medyanın tapındığı adamın yine göz boyamaya çalıştığını düşünüyor olmalıydılar. Koca ağızlı, sert hatlı, enerji küpü bir adam. Kısacası manşetleri oynayan biri. Ama bir noktada herkese, basına, iş arkadaşlarına biraz fazla gelmeye başlamıştı. Gert Rafto'nun sadece kendisini ve sahne ışıklarının altındaki yerini düşündüğü, bu bencilliği yüzünden bir miktar insanın ve çok sayıda ölünün ayağına bastığına dair üstü kapalı, alaycı konuşmalar döner olmuştu. Hiçbirini umursamıyordu ama. Diğer insanların onun üzerinde bir tesiri yoktu. Daha doğrusu çok yoktu. Olay yerlerinde kişisel eşyaların yok olması alışıldık bir durumdu. Muhtemelen kimsenin aramayacağı ölenlere ait takılar ya da kol saatleri. Ne var ki günün birinde Rafto'nun mesai arkadaşlarından biri odada kalem alırken masasındaki bir çekmeceyi açmıştı. En azından böyle söylemişti. Ve çekmecede tam 300'lük bulundu. Rafto amirinin karşısına çıktı ve durumu kendisi izah etti. Amir ağzını kapalı tutmasını ve eline koluna sahip olmasını söyleyerek konuyu örtbas etmek niyetinde. Fakat söylentiler başlamıştı bir kere. Medyanın bile haberi vardı artık. Emniyet müdürlüğünde polis şiddetiyle ilgili suçlamalar yapıldığında polislerden birine ait somut delillerin çabucak ortaya çıkıvermesi belki de bu yüzden şaşırtıcı olmadı. O polis manşetlere oynayan adamdı tabii ki. Gert Rafto suçluydu ve kimsenin bundan bir şüphesi yoktu. Yine de herkes dedektifin Bergen polisinin yıllardır içine işlemiş bir kültürün günah keçisi ilan edildiğinin farkındaydı. Mahkumların, ki çoğu çocuk tacizcisi veya torbacıydı, eski demir basamaklardan hapishane hücrelerinin zeminine düşerek kendi kendilerine yaralandıklarını belirten birkaç tutanağı imzalamıştı alt tarafı. Gazeteler acımasızdı. Ona Gert demek yerine Demir lakabını takmaları çok orijinal bir fikir olmasa da uygundu. Bir gazeteci, kanun dünyasının her iki ucunda ezeli düşmanlarından birkaçına ulaşıp röportaj yapmış ve onlar da hesaplaşma fırsatını kaçırmamışlardı tabii. Rafton'un kızı günün birinde okuldan ağlayarak eve gelip diğer çocukların ona sataştığını anlatınca karısının canına tak etmiş, Rafton tüm aileyi bataklığa sürüklerken oturup öylece onları izlemesini beklememesini söylemişti. Rafton'un her zamanki gibi gözü kararmıştı. Böylece eşi kızını da yanına alarak gitmiş, bu defa dönmemişti. Zor zamanlar geçirse de kim olduğunu asla unutmamıştı. Demir Rafto'ydu o. Karantina süresi sona erince kaybettiği gücünü geri kazanmak için her şeyi göze alarak gece gündüz çalışmıştı. Ne var ki etrafındaki kimse merhamet göstermiyordu. Açılan yaralar çok derindi. Ve insanların onun başarılı olmasına müsaade etmeye içten içe direndiğini görebiliyordu. Rafto'nun yeniden parlamasını, kendilerine ve medyaya çaresizce unutmaya çalıştığı o günleri yeniden hatırlatmasını istememeleri doğaldı. Elleri kelepçelenmiş, yara bere içindeki azılı suçluların manşetlere çıkan fotoğraflarını bir daha görmek istemiyorlardı. Ama onlara gösterecekti. Gert Rafton'un bu kadar çabuk kenara itilmeye eyvallah demeyecek bir adam olacağını gösterecekti. Bu şehrin sevgi kelebeklerinin, süt çocuklarının, tüm gün odalarında oturup upuzun dilleriyle bir yandan yerel siyasetçilerin, bir yandan solcu geçinen gazetecilerin kışlarını yalayan laf cambazlarının değil, onun şehri olduğunu kanıtlayacaktı. Birkaç fotoğraf çek ve bana kimliğini bul dedi Rafto fotoğraf makinalı olay yeri uzmanına. Peki bu halde onun kimliğini kim teşhis edecek diye sordu genç polis. Rafto delikanlının sesindeki tonu umursamadı. Elbet birileri kayıp bir kadın ihbarında bulunmuştur. Yapmadıysa da yakında yapar. Sen işine bak evladım. Rafto en yukarı çıktı ve arkasını dönüp Bergenlilerin vidden dediği düzlüğe baktı. Kırsalı tarayan gözleri bir tepede durup zirvede dikili bir insanı andıran bir şeye baktı. Bu bir insansa hiç kıpırdamıyordu. Bir taş anıt olabilir miydi? Orada daha önce eşi ve kızıyla belki 100 kere yürümüştü ve bir taş anıt gördüğünü hatırlamıyordu. Teleferiğe binip operatörle konuştu ve onun dürbününü ödünç aldı. 15 saniye sonra gördüğü şeyin taş anıt değil, birisi tarafından toplanıp üst üste konmuş 3 büyük kar topu olduğunu anladı. Rafto, Bergen'in Fijelsiden denilen acayip pirotesk, güneşin asla vurmadığı dar sokaklarda sıralanan, merdiveni ve mahzeni bol, eğri büyülü, yalıtımsız ahşap evlere sahip olan bu engebeli bölgesini sevmezdi. Zengin ailelerin modaya ayak uyduran çocukları genellikle milyonlar harcayarak buradan otantik bir Bergen evi satın alır ve tek bir tahta kıymığını aynı bırakmayana kadar evi baştan sona yenilerlerdi. Burada artık çakıl taşlarında koşturan çocukların ayak sesleri duyulmuyordu. Uçuk fiyatlar, Bergenli genç aileleri dağların öte yanındaki banyoları iteli çok olmuştu. Buna rağmen boş bir sıra dükkan kadar sessiz ve metruk bir yerdeydi şimdi. Yine de taş basamaklarda dikilip zile basarken izlendiği hissine kapıldı. Biraz sonra kapı açıldı ve solgun, endişeli bir kadın suratı ütmüş bir ifadeyle ona baktı. "Onu Hetland?" diye sordu Rafto kimliğini göstererek. "Arkadaşınız Layla Aysen hakkında görüşmeye geldim." Daire ufacıktı ve kafa karıştıran bir planı vardı. Banyo mutfağın arkasında, yatak odasıyla oturma odasının arasındaydı. Oturma odasının şarap rengi duvar kağıdının önünde Oni Hetland uzun bir koltuk ve yeşil turuncu bir tekli koltuk sıkıştırmayı başarmıştı. Kalan küçücük yere de haftalık dergiler, kitaplar ve CD'lerden oluşan bir öbek bırakmıştı. Rafto taş dönmüş bir su kabının ve kedinin üstünden atlayarak geçtiği koltuğa ulaştı. Oni Hetland da kolyesiyle oynayarak tekli koltuğa geçti. Kolyenin ucunda sarkan yeşil taşta siyah bir çatlak vardı. Belki bir defoydu. Belki de öyle olması gerekiyordu. Oni Hetland arkadaşının ölüm haberini Layla'nın kocası Bastian'dan o sabah almıştı. Rafto duygusuzca olayın ayrıntılarını paylaşırken kadının yüzü farklı hislerle şekilden şekile giriyordu yine de. "Korkunç," diye fısıldadı Oni Hetland. "Bastian bana bunlardan hiç bahsetmedi. Çünkü duyulmasını istemedik," dedi Rafto. "Bastian bana Layla'nın en yakın arkadaşı olduğunuzu söyledi." Oni başıyla onayladı. "Layla'nın Urriken'de ne yaptığını biliyor musunuz? Kocasının bir fikri yok. Dün çocuklarla beraber Florio'da annesinin yanındaymış." Oni başını iki yana salladı. Sert bir hareketti. Şüpheye mahal vermeyen bir hareket. Fakat sorun başını sallamasında değildi. Sallamadan önce saniyenin %1'inde kendini gösteren bir tereddüttü. Gert Rafton'un ihtiyacı olan da bu kısacık andı. Bu bir cinayet vakası, Bayan Hetland. İşin ciddiyetini ve bana her şeyi anlatmazsanız kendinizi nasıl bir tehlikeye atacağınızı anladığınızı umuyorum. Kadın buldog yüzlü dedektife afallamış gözlerle baktı. Rafto avının kokusunu aldı. Ailesini düşünerek böyle davranıyorsanız hata ediyorsunuz. Bu tür şeyler er ya da geç ortaya çıkar. Kadın yutkundu, korkmuş gibiydi. Kapıyı ilk açtığı andaki kadar korkmuştu. Rafto son darbeyi vurarak suçlularda olduğu kadar masum insanlarda da hep işe yarayan ve aslında saçma olan o ufak tehdidi kullandı. Ya burada bana her şeyi anlatırsınız ya da sorgu için emniyete gelirsiniz. Kadının gözlerine yaşlar doldu ve boğazın derinliklerinden belli belirsiz bir ses yükseldi. Birisiyle görüşmeye gitmişti. Kiminle? Oni Hatland titreyerek derin bir nefes aldı. Layla bana sadece adını ve mesleğini söyledi. Bir de bunun sır olduğunu, kimsenin bilmemesi gerektiğini. Bilhassa Bastian'ın. Rafto heyecanını gizlemek için defterine baktı. Söylediği isim ve meslek neydi? Onun dediklerini yazdı. Kağıda baktı. Oldukça yaygın bir isimdi. Ve yine yaygın bir meslek. Ama Bergen nispeten küçük bir şehir olduğundan bu bilginin yeteceğini düşündü. İçindeki ses doğru yolda olduğunu söylüyordu. 30 yıllık polislik hayatı ve insan sevmeme üzerine kurulu olan insanlık bilgisiydi bu sesten kastı. Bana bir konuda söz verin dedi Rafto. Bu söylediklerinizi kimseye anlatmayacaksınız. Aileden kimseye, basından da. Benden sonra görüşebileceğiniz polislere bile. Anladınız mı? Polislere de mi? Evet, asla. Soruşturmayı ben yürütüyorum ve bu bilgi tamamen benim kontrolümde olmalı. Ben başka bir şey söyleyene kadar hiçbir şey bilmiyorsunuz. Nihayet diye düşündü Rafto. Yeniden dışarıdaki basamaklarda dikilirken. Ara sokağa açılmış, sallanan bir pencereden ışık parlayınca izleniyormuş hissine kapıldı gene. Ama sonra saçma geldi. İntikam peşinde olan oydu kendisi. Montunun düğmelerini ilikledi ve sağanak yağmura aldırış bile etmeden sessiz bir zaferle kaygan sokaklardan Bergen'in şehir merkezine yürümeye başladı. Öğleden sonra saat 5'te gökyüzünden Bergen'e kırık bir contadan su sızar gibi hafif bir yağmur yağıyordu. Gert Rafto'nun önündeki çalışma masasında meslek örgütünden istediği isim listesi duruyordu. Aynı ada sahip adayları aramaya başlamış ve şimdiye dek 3 tane bulmuştu. Şunun şurasında 2 saat önce Oni Hetland'ın yanındaydı ve Layla Asen'in kimin öldürdüğünü kısa zamanda bulacağını düşünüyordu. 12 saatten az bir sürede çözülmüş bir dosya. Bunu onun elinden kimse alamayacak, bu onur sadece kendisinin olacaktı. Çünkü basını bizzat o bilgilendirecekti. Ülkenin büyük medya kuruluşları şimdiden dağların üzerinde uçmaya ve emniyet müdürlüğüne üşüşmeye başlamıştı. Emniyet müdürü cesetle ilgili hiçbir ayrıntının paylaşılmamasının emrini vermiş olsa da akbabalar kan banyosunun kokusunu almıştı bir kere. Bilgi sızdırılmış olmalı dedi emniyet müdürü Rafto'ya bakarak. Rafto cevap vermedi. Yüzünde belirmek için can atan sırıtışa mani oldu. Şimdilik raporlarını yazmaya hazır bir halde bekliyorlardı çünkü. Ve çok geçmeden Gert Rafto bir kez daha Bergen Emniyet Müdürlüğü'nün kralı olacaktı. Radyoyu kısınca Whitney Houston'ın sonbahara sevgilisini daima seveceğini anlattığı şarkı sustu. Ahizeyi kaldırmadan telefon çaldı. Rafto dedi sinirli ve sabrı olmayan bir sesle. Aradığın kişi benim. Adı çıkmış bir dedektif olarak sesi duyar duymaz bunun bir şaka ya da kandırmaca olmadığını anladı. Alelade manyakların ya da sarhoşların çıkarmayı beceremediği kadar sakin, kontrollü, diksiyonu temiz ve ciddi bir sesti. Ne olduğunu tam olarak çözemediği tuhaf bir yanı da vardı. Rafto yüksek bir sesle 2 defa öksürdü. Şaşırmadığını göstermek istercesine bekledi. Kiminle görüşüyorum? Bunu biliyorsun. Rafto gözlerini kapadı. İçinden sert bir küfür salladı. Siktir, siktir, siktir dedi içinden. Katil teslim olacaktı. Böyle olması faili kendi elleriyle yakaladığındaki etkinin yarısını bile yaratmazdı. Seni aradığım düşüncesine nereden kapıldın diye sordu dedektif dişlerini sıkarak. Biliyorum işte dedi ses. Bu işi benim istediğim gibi yaparsak istediğine kavuşacaksın. Ben ne mi istiyorum? Beni tutuklamayı. Yapacaksın da hem de tek başına. Şimdi beni iyi dinle tamam mı Rafto? Dedektif başını salladı ve sonra kendini toparlayıp evet demeyi başardı. Benimle Nordnes Parkı'ndaki totem direğinin dibinde buluş dedi ses tam 10 dakika sonra. Rafto düşünmeye çalıştı. Nordnes Parkı akvaryumun yanındaydı ve gitmesi 10 dakikasını bile almazdı. Ama onca yer varken neden burnun en ucundaki bir parkta buluşuyorlardı ki? Yalnız gelip gelmediğini görüyor olacağım dedi ses. Aklından geçenlere cevap verilmiş gibi. Yanında bir polis görürsem ya da geç gelirsen ortadan kaybolurum. Sonsuza dek. Rafto kafasını çalıştırdı. Ölçüp biçti ve bir sonuca vardı. 10 dakika içerisinde istese de bir tutuklama ekibi ayarlayıp oraya varamazdı. Yazılı raporunda tutuklamayı neden kendi başına yapmak zorunda olduğunun açıklamasını bulmuştu. Mükemmeldi. Tamam dedi Rafto. Şimdi ne yapıyoruz? Sana her şeyi anlatacağım ve teslim olmak için şartlarımı söyleyeceğim. Ne tür şartlar? Duruşmada kelepçe takılmasını istemiyorum. Basın içeri alınmayacak. Ve diğer mahkumlarla kavga etmek zorunda kalmayacağım, ayrı bir yerde tutulmak istiyorum. Rafton'un neredeyse nefesi kesildi. Tamam, dedi saatine bakarak. Bekle, başka şartlarım da var. Odamda televizyon olacak. Bir de isteyeceğim tüm kitaplar gelecek. Onları ayarlarız, dedi Rafto. Şartlarımı kabul edip anlaşmayı imzaladığın zaman seninle gelirim. Şöyle yapsak, diye başladı Rafto. Ancak hızlı hızlı öten bip sesi karşı tarafın telefonunu kapattığını söylüyordu. Rafto arabasını Bergen tersanesine park etti. En kısa yol değildi ama parka girdiğinde Nordnes'i en iyi bu açıyla görebilirdi. Geniş parkın çiğnenmiş patikaları ve sararıp solan çimenlerden oluşan tepeciklerle inişli çıkışlı bir arazisi vardı. Siyah benekli ağaçlar Asköy adasının arkasındaki denizden sürüklenen ağır bulutlara doğru ellerini açar gibiydi. Bir adam gergin tasma kayışını çekiştiren sinirli bir Rottweiler'ın peşinden koştura koştura gidiyordu. Rafto, Smith ve Wesson tabancasının ağırlığını montunun cebinde hissederek Nordnes deniz suyu havuzunu geçti. Boş beyaz havuz denizin kenarına konulmuş dev bir küveti andırıyordu. Dönemecin arkasındaki Bergen'in 900. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Seattle'dan gelen 2 tonluk hediyeyi 10 metrelik totem direğini görebiliyordu. Kendi nefesini ve ayaklarının altında ezilen ıslak yapraklarının vıcık vıcık sesini işitiyordu. Yağmur yağmaya başlamıştı. Küçük, iğneye benzer damlalar yüzüne çarpıyordu. Totem direğinin dibinde bir figür, Rafto'nun diğer taraftan değil de oradan geleceğini biliyormuş gibi yüzü Rafto'ya dönük bir halde tek başına duruyordu. Rafto kalan son birkaç adımı yürürken tabancayı avucunda sıktı. 2 metre kala durdu. Yağmur damlaları gelince gözlerini yumdu. Bu doğru olamazdı. Şaşırdın mı? Diye sordu ancak şimdi tanıyabildiği ses. Rafto cevap vermedi. Kafası yine çalışmaya başlamıştı. Beni tanıdığını düşünüyordun dedi ses. Ama sadece ben seni tanıyorum. Bu yüzden bu işi yalnız halletmeyi deneyeceğini tahmin ettim. Rafto sadece baktı. Bu bir oyun dedi ses. Rafto boğazını temizledi. Oyun mu? Evet, sen oyun oynamayı seversin. Rafto elini tabancanın kabzasına götürdü. Çok hızlı çekerse cebine takılmayacağından emin olacağı bir şekilde tuttu. Neden özellikle ben? Diye sordu. Çünkü en iyisi sensin. Ben sadece en iyilerle oynarım. Sen delisin diye fısıldadı Rafto. Bu söylediğinden aynı saniyede pişman oldu. Ona dedi diğer kişi yüzünde küçük bir gülümsemeyle. Pek şüphe yok zaten. Ama sen de delisin dostum. Bizler evinin yolunu bulamayan huzursuz ruhlarız. Hep böyle olmuştur. Kızılderililer bu totemleri neden yaparmış biliyor musun? Rafton'un önündeki kişi eldivenin içindeki işaret parmağının eklemini toteme vurdu. Birbiri üstüne dizilmiş oymalı figürleri iri, kör, kara gözleriyle fiyordu izlemeye devam etti. Ruhları korumak için diye devam etti. Kaybolmasınlar diye. Ama her totem zamanla çürür. Çürümeli de. İşin doğası böyle. Ve çürüyüp gittiğinde ruh kendine yeni bir yuva bulmak zorunda kalır. Belki de bir maskenin içinde. Belki bir aynada ya da yeni doğan bir bebekte. Akvaryumda koşturan penguenlerden boğuk çığlıklar geldi. Onu neden götürdüğünü söyleyecek misin? Diye sordu Rafto kendisinin de sesinin boğuk çıktığını fark ederek. Çünkü ne yazık ki oyun bitti Rafto ama eğlenceliydi. Peki peşinde olduğumu nasıl anladın? Elini kaldırdığını görünce Rafto istemsizce bir adım geri attı. Parmaklarından sarkan bir şey vardı. Bir koli. Ucunda damla şeklinde siyah çatlaklı bir yeşil taş bulunuyordu. Rafto kalbinin hızlandığını hissetti. Aslında Oni Hetland başta bir şey söylemedi. Ama sonra, nasıl desek, daha fazla direnemeyip ikna oldu. Yalan söylüyorsun dedi Rafto. Nefes nefeseydi ve sesi hiç ikna edici değildi. Ona başka hiçbir polise bir şey söylememesini tembihlemişsin. Teklifimi kabul edip buraya yalnız geleceğini o zaman anladım. Çünkü bunun ruhun için yeni bir yuva, dirilmen için bir fırsat olduğunu düşünüyordun. Haksız mıyım? Soğuk ve ince yağmur Rafto'nun yüzünde ter gibi akıyordu. Parmağının tabancasını tetiğine yerleştirdi ve yavaş yavaş kısa ve öz konuşmaya odaklandı. Yanlış bir yer seçtin. Arkanda deniz var. Etrafımızdaki tüm yollarda polis araçları duruyor. Buradan kimse kaçamaz. Yüzü ona dönük olan kişi havayı kokladı. Kokuyu sen de alabiliyor musun Gert? Ne? Korku. Adrenalin kolay fark edilir bir kokudur. Gerçi sen bunları iyi biliyorsundur zaten. Dövdüğün mahkumlardan o kokuyu aldığına eminim. Layla da öyle koktu. Özellikle kullanacağım aletleri görünce. Oni'nin kokusu daha da fazlaydı. Sanırım ona Layla'yı anlattığım için başına gelecekleri biliyordu. Sence de kışkırtıcı bir koku değil mi? Bazı etoburların avlarını bulmak için bu kokuyu kullandıklarını okumuştum. Düşünsene, Kurban ödü patlarken saklanmaya çalışıyor ama kendi korkusunun kokusunun onu öldüreceğini biliyor. Raft o diğer eldivenli elin boş bir halde yana sallandığını görüyordu. Gündüz vaktiydi ve Norveç'in ikinci büyük şehrinin merkezine yakınlardı. Yaşına rağmen ağzına alkol sürmeden geçirdiği son birkaç yılın ardından fiziksel olarak iyi durumdaydı. Refleksleri hızlı, dövüş tekniği yeterli sayılırdı. Dahasını silahını çekmesi bir saniye bile sürmezdi. O halde dişleri ağzının içinde takırdatan bu büyük korku da neydi? Ayrım sonu sayfa 67. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. William Jefferson Bleed W-E-L-L-I-A-M-J-E-F-F-E-R-C-O-N B-L-Y-T-H-E Arkansas A-R-K-A-N-S-A-S Hope H-O-P-E Bill Clinton B-I-L-L-C-L-I-N-T-O-N Gert Rafto G-E-R-T-R-A-F-T-O Ulriken U-L-R-I-K-E-N Eidsvagneset E-I-D-S-V-A-G-N-E-S-E-T Flöen F-L-Ö-Y-E-N Fjeltopen F-J-E-L-L-T-O-P-P-E-N Sotra S-O-T-R-A Fjelsiden F-J-E-L-L-S-I-D-E-N Oni Hetland O-N-N-Y H-E-T-L-A-N-D Layla Asen L-A-I-L-A-A-A-S-E-N Bastian B-A-S-T-I-A-N Ulriken U-L-R-I-K-E-N Flöre F-L-O-R-Ö Whitney Houston W-H-I-T-N-E-Y H-O-U-S-T-O-N Nordnes N-O-R-D-N-E-S Asköy A-S-K-O-Ö-Y Smith ve Wesson S-M-I-T-H-V-E-W-E-S-S-O-N Seattle S-E-A-T-T-L-E